ayrım 10, sayfa 145.
Soru 11. Canlı varlıkların yaşam ortamları ve birbirleriyle olan diyalektik ilişkilerini inceleyen ekoloji bilimi ilk kez 1866 yılında kimin yaptığı çalışmalar sonucu bilim olarak görülmeye başlanmıştır? A. Ernst Haeckel, B. Ernst Mandel, C. Kernes, D. Fukuyama, E. Hegel. Çözüm: canlı varlıkların yaşam ortamları ve birbirleriyle olan diyalektik ilişkilerini inceleyen ekoloji bilimi ilk kez 1866 yılında Alman biyoloğu Ernst Haeckel tarafından gerçekleştirilen ve geliştirilen bilimsel araştırmalar ve çalışmalar sonucunda bağımsız bir bilim alanı olarak görülmeye başlamıştır. Yanıt A. Ernst Haeckel'dir. Soru 12. İnsanların ve diğer canlıların yaşamları boyunca ilişkilerini sürdürdükleri ve karşılıklı olarak etkileşim içinde bulundukları fiziksel, biyolojik, toplumsal, ekonomik ve kültürel ortam olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir? A. Doğa, B. Çevre, C. Ekoloji, D. Ekosistem, E. Hiçbiri. Çözüm: bugün genel kabul olarak ekoloji biliminin yıllar içinde yarattığı değerler ve kavramların izinde çevre, insanların ve diğer canlıların yaşamları boyunca ilişkilerini sürdürdükleri ve karşılıklı olarak etkileşim içinde bulundukları fiziksel, biyolojik, toplumsal, ekonomik ve kültürel ortam olarak tanımlanmaktadır. Yanıt B. Çevredir. Soru 13. Aşağıdakilerden hangisi Roshan Keleş'in tanımına göre çevreyi tanımlarken kullanılan öğelerden birisidir? A. İnsanla birlikte tüm canlı varlıklar, B. Cansız varlıklar, C. Canlı varlıkların eylemlerini etkileyen ya da etkileyebilecek fiziksel nitelikli tüm olaylar, D. Canlı varlıkların eylemlerini etkileyen ya da etkileyebilecek biyolojik nitelikli tüm olaylar, E. Hepsi. Çözüm: genel bir tanımla çevre, insan faaliyetleri ve canlı varlıklar üzerinde hemen ya da uzunca bir süre içinde dolaylı ya da dolaysız bir etkide bulunabilecek fiziksel, kimyasal, biyolojik ve toplumsal etkenlerin belirli bir zamandaki toplamıdır. Bu açıdan bakılırsa çevrenin kapsamadığı hiçbir alan ve süreç kalmamaktadır. Kavramı belirgin kılmak için bu tanımı açıklamak gerekirse şu temel öğelerin altı çizilebilir. İnsanla birlikte tüm canlı varlıklar, cansız varlıklar, canlı varlıkların eylemlerini etkileyen ya da etkileyebilecek fiziksel, kimyasal, biyolojik, toplumsal nitelikteki tüm etkenler. Yanıt E. Hepsidir. Soru 14. İnsanın belirli bir dönemde bulunduğu fiziksel çevre içinde oluşturduğu toplumsal, siyasal ve ekonomik ilişkilerin tümü toplumsal çevre olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir? A. Biyolojik çevre, B. Fiziksel çevre, C. Doğal çevre, D. Yapay çevre, E. Toplumsal çevre. Çözüm: toplumsal çevre, insanın belirli bir dönemde bulunduğu fiziksel çevre içinde oluşturduğu toplumsal, siyasal ve ekonomik ilişkilerin tümü toplumsal çevre olarak tanımlanır. Yanıt E. Toplumsal çevredir. Soru 15. Yerkürede insanın oluşumuna katkı yapmadığı doğal gelişim ve değişimlerle oluşmuş yaşam ortamı olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir? A. Biyolojik çevre, B. Fiziksel çevre, C. Doğal çevre, D. Yapay çevre, E. Toplumsal çevre. Çözüm: doğal çevre, yerkürede insanın oluşumuna katkı yapmadığı doğal gelişim ve değişimlerle oluşmuş yaşam ortamıdır. Yanıt C. Doğal çevredir. Soru 16. Aşağıdakilerden hangisi çevrenin biyotik unsurları arasında yer almaz? A. İnsanlar, B. Hayvanlar, C. Bitki örtüsü, D. Hava, E. Mikroorganizma. Çözüm: çevrenin canlı unsurları insanlar, hayvanlar, bitki örtüsü ve mikroorganizmalar olarak tanımlanabilecek canlı varlıklardan ve bunların yaşam süreçlerinden oluşur. Yanıt D. Havadır. Soru 17. Aşağıdakilerden hangisi çevrenin abiyotik unsurları arasında yer almaz? A. Hava, B. Hayvanlar, C. Su, D. Atmosfer, E. Yer kabuğu. Çözüm: canlı türlerinin nitelik ve nicelikleri, tüm bu canlıların birbirleri ve fiziksel çevre ile ilişkileri, çevrenin cansız unsurlarının durumu, yaşam döngüsü olarak adlandırılan ortamı, bir başka deyişle çevreyi ya da doğal yaşam ortamını yani ekosistemi oluşturmaktadır. Yanıt B. Hayvanlardır. Soru 18. İnsanoğlunun doğayla olan ilişkilerinde köklü bir değişimi de beraberinde getiren olay aşağıdakilerden hangisidir? A. Fransız İhtilali, B. İstanbul'un fethi, C. Sanayi devrimi, D. 1848 devrimleri, E. Amerikan İç Savaşı. Çözüm: 18. yüzyılın sonunda başlayan sanayi devrimi, insanoğlunun doğayla olan ilişkilerinde köklü bir değişimi de beraberinde getirmiştir. Sanayileşme, kentleşme süreçlerinin yarattığı yoğunlaşmış çevre kirliliği sorunlarıyla tanımlanabilecek bu ilişki, 20. yüzyıla gelindiğinde artık küresel ölçekte bir çevresel ya da ekolojik krize dönüşmüştür. Yanıt C. Sanayi devrimidir. Soru 19. Aşağıdakilerden hangisi ekolojik krizin ortaya çıkma nedenlerinden birisi değildir? A. Doğal ortamdaki dengelerin değişiyor olması, B. Çevre kirliliği kaynaklı büyük ölçekte sağlık sorunlarının gündeme gelmesi, C. Doğada avcı toplayıcı kabilelerinin çoğalması, D. Doğal varlıkların hızla tüketilmesi, E. Doğadaki alıcı ortamların kirlilik özümseme kapasitelerinin aşılmaya başlanması. Çözüm: doğadaki alıcı ortamların kirlilik özümseme kapasitelerinin aşılmaya başlanması, doğal ortamdaki dengelerin geri dönüşü zor, neredeyse imkansız bir şekilde değişiyor olması, çevre kirliliği kaynaklı büyük ölçekli sağlık sorunlarının gündeme gelmesi ve doğal varlıkların hızla tüketilmesi gibi süreçler sonucu ortaya çıkan ekolojik kriz, bu sorunun çözümüne yönelik arayışları ve farklı yönelimleri gündeme getirmiştir. Yanıt C. Doğada avcı toplayıcı kabilelerinin çoğalmasıdır. Soru 20. Aşağıdakilerden hangisi dünyamızın ve doğal yaşam ortamlarımızın karşı karşıya kaldığı başlıca sorunlardan birisidir? A. Küresel ısınma, ozon tabakasının delinmesi, iklim değişikliği. B. Atık sorunu, çöplerin gerek içerik, gerekse de miktar olarak büyük sorun oluşturması. C. Çevresel sorunlara bağlı ve yaşam kalitesinin bozulmasından kaynaklanan sağlık sorunları, kanser ve benzeri hastalıkların artması. D. Sanayi yer seçimi, enerji üretimi ve madenlerin işletiminde doğal varlıkların ve yaşamın göz ardı edilmesi. E. Hepsi. Çözüm: aşağıdaki konuların hepsi izin ve doğal yaşam ortamlarımızın karşı karşıya kaldığı başlıca sorunlardan biridir. 1. Küresel ısınma, ozon tabakasının delinmesi, iklim değişikliği. 2. Atık sorunu, çöplerin gerek içerik, tehlikeli atıklar, hastane atıkları, radyoaktif atıklar, gerekse de miktar olarak büyük sorun oluşturması. 3. Çevresel sorunlara bağlı ve yaşam kalitesinin bozulmasından kaynaklanan sağlık sorunları, kanser ve benzeri hastalıkların artması. 4. Sanayi yer seçimi, enerji üretimi ve madenlerin işletiminde doğal varlıkların ve yaşamın göz ardı edilmesi. Yanıt E. Hepsidir. Soru 11. Aşağıdaki raporların hangisinde çevre sorunu ile ilgili doğal kaynaklar nüfusun hızlı artışına yetmeyecek ve içinde yaşadığımız çevre 150 yıla varmadan yaşanabilir niteliğini yitirecektir? Bu nedenle çevreyi korumak ve geliştirmek amaç ise gelişme hızı yavaşlatılmamalı, hemen durdurulmalıdır. Çünkü mevcut gelişme seyri insanlığı acı bir sona doğru yaklaştırmaktadır şeklindeki saptama ilk defa yapılmıştır. A. Sandler raporu, B. Roma Kulübü raporu, C. Kiev raporu, D. Birleşmiş Milletler raporu, E. Key raporu. Çözüm: çevre sorunlarının doğal kaynakları tahrip edeceği, tüketeceği ve kalkınmayı engelleyebileceği kaygısından hareketle bir grup sanayici, iş adamı ve aydının girişimi ile bilim çevrelerine bir rapor hazırlatılmıştır. Dünya kamuoyuna Büyümenin Sınırları adıyla açıklanan ve Roma Kulübü raporu olarak da bilinen bu çalışmada insanlığın geleceği için karanlık bir tablo çizilmiştir. Yanıt B. Roma Kulübü raporudur. Soru 22. 22 Nisan 1970'te ABD'de 2 milyon kişinin katıldığı insanların geleceğe sahip çıkmaları yönünde önemli bir toplumsal çıkış olan günün adı aşağıdakilerden hangisidir? A. Çevre günü, B. Sağlık günü, C. Ekoloji günü, D. Dünya günü, E. Uzay günü. Çözüm: 22 Nisan 1970'te ABD'de 2 milyon kişinin katıldığı Dünya Günü gösterileri insanların geleceğe sahip çıkmaları yönünde önemli bir toplumsal çıkış olmuştur. Yanıt D. Dünya Günü'dür. Soru 23. Birleşmiş Milletler tarafından Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu kaç yılında oluşturulmuştur? A. 1980, B. 1981, C. 1982, D. 1983, E. 1984. çözüm 1983 yılında Birleşmiş Milletler tarafından Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu oluşturulmuş, ilgili komisyon tarafından 1987 yılında yayınlanan Ortak Geleceğimiz başlıklı raporda çevre sorunları yoksulluk eşitsizlik ekseninde ele alınmıştır. Yanıt D 1983'tür. Soru 24. Dünya tarihinde ilk kez kentlerde yaşayan nüfus, kırsal alanlarda yaşayan nüfusu geçtiği tarih aşağıdakilerden hangisidir? A 1967, B 1977, C 1987, D 1997, E 2007. Çözüm, 2007 yılında dünya tarihinde ilk kez kentlerde yaşayan nüfus, kırsal alanlarda yaşayan nüfusu geçmiştir. Yanıt E 2007'dir. Soru 25. Aşağıdakilerden hangisi nüfus artışının var olan ekonomik sistemlerin ve üretim ilişkilerinin yarattığı en çarpıcı sorunlardan birisi değildir? A. Açlık, B. Yoksulluk, C. Barınma, D. Fakirlik, E. Su kıtlığı. Çözüm. Su kıtlığı nüfus artışının var olan ekonomik sistemlerin ve üretim ilişkilerinin yarattığı en çarpıcı sorunlardan birisi değildir. Yanıt E. Su kıtlığıdır. Soru 26. İnsanla birlikte tüm canlı varlıklar, cansız varlıklar, canlı varlıkların eylemlerini etkileyen ya da etkileyebilecek fiziksel, kimyasal, biyolojik, toplumsal nitelikli tüm etkenler. Yukarıda verilen önergelerden hangisi ya da hangileri genel çevre kavramının tanımında bulunmaz? A. Yalnız 1, B. 1 ve 2, C. 2, D. Yalnız 3, E. 1, 2 ve 3. Yanıt E 1, 2 ve 3. Soru 27. Çevrenin nokta nokta nokta unsurları insanlar, hayvanlar, bitki örtüsü ve mikroorganizmalar olarak tanımlanabilecek canlı varlıklardan ve bunların yaşam süreçlerinden oluşur ifadesinde boşluğa uygun olan çevrenin temel öğesi aşağıdakilerden hangisidir? A. Abiyotik, B. Biyotik, C. Yanöe, D. Ekolojik, E. Sosyal. Yanıt B. Biyotik. Soru 28. Ekosistemdeki yaşam döngüleri arasından su döngüsünün aşamaları içinden suyun yeryüzünden havaya ve havadan yeryüzüne dönüşleri hangi olaylarla açıklanmaktadır? A. Geri akış terleme, B. Yüzey akışı buharlaşma, C. Yağış buharlaşma, D. Süzülme yağış, E. Buharlaşma terleme yağış. Yanıt E. Buharlaşma terleme ve yağış. Soru 29. 1997 yılında Japonya'da gerçekleştirilen BMIDCS'nin 3. konferansında imzalanan ve sera gazları için ülke bazında planlamalar konusunda önemli olan çevre sağlığına fayda sağlamak amacıyla imzalanan protokol aşağıdakilerden hangisidir? A. Kyoto, B. TBMMOB su raporu, C. BMÇKK, D. Uluslararası su yönetimi protokolü, E. Hiçbiri. Yanıt A. Kyoto. Soru 30. Toprağın bulunduğu yerden yağışlar, sel suları, rüzgar, çığ ve benzeri etkenlerle taşınması olayına ne denir? A. Taşınım, B. Erozyon, C. Heyelan, D. Çığ, E. Kayma. Yanıt B. Erozyon. Soru 31. Ünlü bilimcilerin 2025 yılına ait öngörüleri arasında dünya çapında yaklaşık 1.8 milyar kişinin mutlak su kıtlığı çekmesini beklemelerindeki başlıca neden aşağıdakilerden hangisidir? A. Tuzlu su kaynaklarındaki azalma, B. Deniz su seviyelerindeki azalma, C. Tatlı su kaynaklarının azalması, D. Küresel ısınma, E. Artan doğal felaketler. Yanıt C. Tatlı su kaynaklarının azalması. Soru 32. Aşağıdakilerden hangisi çarpık kentleşmenin çevre sağlığı açısından yarattığı sorunlardan biri değildir? A. Altyapı yetersizliği, B. Kanalizasyon, C. Trafik, D. Gürültü, E. Yeşil alan yetersizliği. Yanıt C. Trafik. Soru 33. Klorlu, florlu karbonların ve halonların üretimine sınırlama getirilmek istenilmekte ancak başarılamamaktadır. Yukarıdaki ifadenin gerçekleşememesi çevre sorunları açısından direkt olarak yarattığı sorun aşağıdakilerden hangisidir? A. Su kirliliği, B. Atık sorunu, C. Toprak kirliliği, D. Erozyon, E. Ozon tabakasındaki incelme. Yanıt E. Ozon tabakasında incelme. Soru 34. Ülkemizde yaklaşık olarak ortalama kişi başına düşen katı atık miktarı aşağıdakilerden hangisidir? A. 1,5-2 kilogram kişi gün. B. 1-1,5 kilogram kişi gün. C. 2-3 kilogram kişi gün. D. 0,5-1,5 kilogram kişi gün. E. 3-3,5 kilogram kişi gün. Yanıt A. 1,5-2 kilogram kişi gün. Soru 35. Ülkemizde son yıllarda yapımı planlanan ancak sosyal sorunlar nedeniyle toplumda sansasyon yaratan ve ülkenin enerji sarfiyatı açısından ihtiyaç duyulan, dünya çapında yaygın olarak kullanılan kaynak türü aşağıdakilerden hangisidir? A. Termik santral, B. Hidroelektrik santral, C. Nükleer santral, D. Güneş enerjisi, E. Rüzgar enerjisi. Yanıt C. Nükleer santral. Ünite 2. Çevre sorunlarının nedenleri. Soru 1. Çevre sorunlarının oluşmasında en önemli etken aşağıdakilerden hangisidir? A. Nüfus artışı, B. Plansız kentleşme, C. Plansız sanayileşme, D. Su kirliliği, E. Ozon tabakasının incelmesi. Çözüm, insan nüfusunun artması ile insanlar daha fazla besin ve yaşam alanına ihtiyaç duyarlar. Bu durumda enerji ihtiyacını artırır. Enerji ihtiyacının artması, nüfus ve doğal kaynak planlamasını uzun vadede yapılmasını, besin ihtiyacının artması sonucu da kontrolsüz tarım arazilerinin açılmasına neden olur. Atıkların çevreye kontrolsüz verilmesi ve gelişen sanayi de doğaya zarar vermektedir. Yanıt A. Nüfus artışıdır. Soru 2. 1. Göçler, 2. Nüfus artışı, 3. Kırsal bölgelerin kentsel bölgelere dönüşmesi. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri plansız kentleşmeyi oluşturan etmenleri ifade eder? A. Yalnız 1, B. Yalnız 2, C. 1 ve 2, D. 2 ve 3, E. 1, 2 ve 3. Çözüm, insanların çeşitli nedenlerle yer değişimlerinden çarpık bir yapılaşmaya neden olmaları ve toplumsal yaşam biçimlerinin doğal çevreyi olumsuz etkilemesi plansız yapılaşmaya ve dolayısıyla çevre sorunlarına neden olmaktadır. Böylece yukarıdaki 3 öncül de doğrudur. Yanıt E, 1, 2 ve 3'tür. Soru 3. Çevre sorunları ilk kez aşağıdaki hangi tarihte ve hangi ülkede ele alınmıştır? A. 1869 Osmanlı Devleti'nde, B. 1800 Fransa'da, C. 1869 ABD'de, D. 1900 İngiltere'de, E. 1969 Türkiye'de. Çözüm, çevre sorunları ilk kez 1869 yılında Massachusetts Halk Sağlığı Kurumu'nca ABD'de ele alınmış ve bu konudaki ilk bildiri aynı yıl yayınlanmıştır. Yanıt C. 1869 ABD'dir. Soru 4. 1992 yılında Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı'nda aşağıdaki hangi bildirge yayınlanmıştır? A. Rio Bildirgesi, B. Atlantik Bildirgesi, C. İnsan Hakları Bildirgesi, D. Çocuk Hakları Bildirgesi, E. Kadın Hakları Bildirgesi. Çözüm, 1992 yılında Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde yapılan Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı'nda Rio Bildirgesi yayınlanmıştır. Yanıt A. Rio Bildirgesidir. Soru 5. Türkiye'de çevre politikaları ile ilgili ilk belirgin uygulama aşağıdakilerden hangisidir? A. 1950 yılında çıkartılan 2800 sayılı kanun. B. 1970 yılında çıkartılan 2870 sayılı kanun. C. 1982 Anayasası'nın 56. maddesine istinaden çıkartılan 2872 sayılı kanun. D. 1940 yılında kabul edilen 2562 sayılı kanun. E. 1935 yılında kabul edilen 1815 sayılı kanun. Çözüm. Ülkemizde çevre politikalarının varlığı eskileri gitmekle birlikte ilk belirgin uygulamalar 1982 Anayasası'nın 56. maddesi ile birlikte başlamıştır. 2872 sayılı çevre kanunu ve bu kanuna esas alan yönetmeliklerin yürürlüğe girmesi modern bir çevre politikası oluşumunun yolunu açmıştır. Yanıt C. 1982 Anayasası'nın 56. maddesine istinaden çıkartılan 2872 sayılı kanundur. Soru 6. Aşağıdakilerden hangisi su kirliliğine yol açan etmenlerden biri değildir? A. Organik maddeler, B. Bakteriler, virüsler, C. Sanayi atıkları, D. Deterjanlar, E. Gür ormanlar. Çözüm: A, B, C ve D şıkları su kirliliğine yol açan etmenlerdir. Gür ormanların su kirliliğine yol açması mümkün değildir. Yanıt E. Gür ormanlardır. Soru 7. Aşağıda belirtilenlerden hangisi hava kirliliğine yol açan doğal kaynaklardan birisi değildir? A. Katı sıvı gaz yakıtları, B. Volkan faaliyetleri, C. Orman yangınları, D. Hayvan ölüleri, E. Bitki atıklarının açık alanlarda bozulması. Çözüm: Hava kirliliği kaynakları doğal ve yapay kaynaklar olmak üzere iki genel grupta toplanabilir. B, C, D ve E seçenekleri doğal kaynaklar grubunda yer alır. Katı, sıvı, gaz yakıtları ise yapay sabit kaynaklar arasında yer alır. Yanıt A, katı, sıvı, gaz yakıtlarıdır. Soru 8. Aşağıdakilerden hangisi özellikle 2. Dünya Savaşı sonrasında toprağın kirlenmesini sağlayan nedenlerden biri değildir? A. DDT gibi kimyasal ilaçlar, B. Çernobil faciası gibi nükleer sızıntı, C. Atom bombası denemeleri, D. Yeni tarım alanlarının açılması, E. Atık piller. Çözüm: Yeni tarım alanlarının açılması toprağın kirlenmesine yol açmaz. Ancak A, B, C ve E şıkları özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra çok kullanıldığından dolayı toprağın önemli ölçüde kirlenmesine neden olmaktadır. Yanıt D. Yeni tarım alanlarının açılmasıdır. Soru 9. 1. Yaprak dokularının tahrip olması, 2. Yaprakların sararması veya başka renklere dönüşmesi, 3. Büyümenin yavaşlaması. Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri üzerinde hava kirliliği olumsuz etki yapmaktadır? A. Yalnız 1, B. 1, 2 ve 3, C. 1 ve 3, D. 2 ve 3, E. 1 ve 2. Çözüm: Hava kirliliğinden gıda bitkileri, süs bitkileri ve sebzeler büyük ölçüde etkilenmektedir. Özellikle fabrikalardan havaya salınan kükürt dioksit bitkiler üzerinde en tehlikeli etkiyi yapmaktadır. Yanıt B, 1, 2 ve 3'tür. Soru 10. Aşağıdakilerden hangisi gürültü kirliliği olarak değerlendirilemez? A. Rüzgar, B. Trafik, C. Sanayi kuruluşları, D. İnşaatlar, E. Eğlence merkezleri. Çözüm: Gürültü istenmeyen ve dinleyene bir anlam ifade etmeyen ses olarak tanımlanmaktadır. Sesin gürültü niteliği taşıması için yüksek düzeyde olması gerekmektedir. Rüzgar, gürültü kirliliğine yol açan etmenlerden biri değildir. Yanıt A. Rüzgardır. Soru 11. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Hava, su ve toprak kirlenmesi tüm dünyayı ilgilendiren en önemli çevre sorunlarıdır. B. Nüfus artışı, plansız sanayileşme ve çarpık kentleşme başlıca çevre sorunları arasında yer almaktadır. C. Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği bünyesinde çevre kirliliği konusunda çalışan komisyonlar kurmuşlardır. D. Çevre sorunları ilk kez 1969 yılında ABD Halk Sağlığı Kurumu'nca ele alınmıştır. E. Çevre sorunlarının başlıca kaynağı insanlardır. Çözüm: Çevre sorunları ilk kez 1869 yılında ABD Halk Sağlığı Kurumu'nca ele alınmış ve bu konudaki ilk bildiri aynı yıl yayınlanmıştır. Bu bildiride her insanın temiz havaya, suya ve toprağa ihtiyacı olduğu, bunların kirletilmemesi gerektiği bildirilmiştir. Aynı bildiride bunların sadece bir grup insanın değil, bütün insanların ortak hazineleri olduğu, hiç kimsenin bilmeyerek de olsa bunları kirletemeyeceği vurgulanmıştır. Yanıt D. Çevre sorunları ilk kez 1969 yılında ABD Halk Sağlığı Kurumu'nca ele alınmıştır. Soru 12. Aşağıdakilerden hangisi Rio de Janeiro'da düzenlenen Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı sonucu ortaya çıkan temel metinlerden biri değildir? A. Gündem 21, B. Orman İlkeleri, C. İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi, D. Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi, E. Kyoto Protokolü. Çözüm: 1992 yılında Rio de Janeiro'da düzenlenen Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı'nda daha önce Birleşmiş Milletler Çevre Programı'nda belirlenmiş olan ilkelere ek olarak dünyayı koruyacak bir çevre kalkınma çizgisi üzerine durulmuş ve Rio Bildirgesi Gündem 21, Orman İlkeleri, İklim Değişikliği, Çerçeve Sözleşmesi ve Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi olmak üzere toplam 5 temel belge ortaya çıkmıştır. Yanıt E. Kyoto Protokolü. Soru 13. 1982 Anayasası'nda kabul edilen ve modern bir çevre politikası oluşumunun yolunu açan çevre kanunu aşağıdakilerden hangisidir? A. 2872 sayılı kanun, B. 6087 sayılı kanun, C. 357 sayılı kanun, D. 4566 sayılı kanun, E. 2955 sayılı kanun. Çözüm. Türkiye'de çevre politikalarının varlığı eskilere gitmekte ise de ilk belirgin uygulamalar 1982 Anayasası'nın 56. maddesi ile birlikte başlamıştır. 2872 sayılı çevre kanunu ve bu kanuna esas alan yönetmeliklerin yürürlüğe girmesi modern bir çevre politikası oluşumunun yolunu açmıştır. Yanıt A. 2872 sayılı kanundur. Soru 14. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Çarpık kentleşme çevre sorunlarının oluşmasındaki en önemli etkendir. B. Kontrolsüz tarım arazilerinin açılması, atıkların çevreye kontrolsüz verilmesi ve gelişen sanayi ile doğal denge zarar görmektedir. C. Göçler, nüfus artışı ve kırsal bölgelerin kentsel hale gelmesi plansız kentleşmeyi oluşturan etmenlerdir. D. Plansız kentleşme ile kirlenen en önemli kaynaklar yeraltı içme ve kullanma sularıdır. E. Kentleşme olgusu ekolojik dengenin bozulmasına yol açan unsurları doğrudan etkilemektedir. Çözüm. Çevre sorunlarının oluşmasındaki en önemli etken hızlı nüfus artışıdır. İnsan nüfusunun artması nedeniyle insanlar daha fazla besin ve yaşam alanına ihtiyaç duymaktadır. Enerji gereksinimini de artıran bu artış, nüfus ve doğal kaynakların planlamasının uzun vadede yapılması gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır. Nüfus artışından kaynaklanan artan besin gereksinimi sonucu kontrolsüz tarım arazilerinin açılması, atıkların çevreye kontrolsüz verilmesi ve gelişen sanayi ile doğal denge zarar görmektedir. Yanıt A. Çarpık kentleşme çevre sorunlarının oluşmasındaki en önemli etkendir. Soru 15. Aşağıdakilerden hangisi organik atık kaynakları arasında yer almaz? A. Ölmüş hayvanlar, B. Çürüyen bitkiler, C. Evrensel nitelikli atıklar, D. Hayvan dışkısı, E. Sanayi tesislerinden ve konutlardan kaynaklanan atık sular. Çözüm. Sanayi tesislerinden, termik santrallerden ve konutlardan kaynaklanan atık sular, tarım ilaçları gibi kirleticiler, içme ve kullanma suyu kaynaklarını kullanılamaz hale getirmektedir. Bunlar organik atık kaynakları arasında yer almazlar. Yanıt E. Sanayi tesislerinden ve konutlardan kaynaklanan atık sulardır. Soru 16. Aşağıdakilerden hangisi sulara bırakılan kimyasal atıkların yol açtığı sorunlar arasında yer alır? A. İnsektisit, B. Herbisit, C. Radyasyon, D. Ötrofikasyon, E. Erişim. Çözüm. Deterjanların içerdiği yüzey aktif maddeler, beyazlatıcılar ve parfüm gibi yapay maddeler suların kirlenmesinde önemli rol oynamaktadır. Suya oksijen iletiminin engellenmesi ve deterjanlarda bulunan fosfatlı bileşiklerin su kaynaklarında ötrofikasyona yol açması bu kimyasal maddelerin neden olduğu sorunlardır. Yanıt D. Ötrofikasyondur. Soru 17. Tarımda verimliliği artırmak amacıyla zararlı böcek ve haşerelere karşı kullanılan kimyasal maddelere ne ad verilir? A. PPM, B. İnsektisit, C. Herbisit, D. Pestisit, E. TNT. Çözüm. İnsektisit, zararlı böcek ve haşerelere karşı kullanılan kimyasal maddelerdir. Yanıt B. İnsektisit. Soru 18. Atmosferde %78 oranında bulunan gaz aşağıdakilerden hangisidir? A. Azot, B. Oksijen, C. Karbondioksit, D. Su buharı, E. Argon. Çözüm. Hava, atmosferi oluşturan gazlardan meydana gelen bir karışımdır. Bu karışım %78 azot, %21 oksijen, %1 argon, karbondioksit ve diğer gazlardan oluşmaktadır. Yanıt A. Azottur. Soru 19. Kentlerin üzerinde biriken sis ve duman karışımı hava kirletici unsurları ne ad verilir? A. Korozyum, B. Derişim, C. Smog, D. Sediment yükü, E. Aerosol. Çözüm. Smog, genelde kentlerin üzerinde sanayi kaynaklı kirleticilerden oluşan ve insanlarda bronş hastalıklarına neden olabilen sis artı duman kümeleridir. Yanıt C. Smog'dur. Soru 20. %50'lik oranı ile en etkili sera gazı aşağıdakilerden hangisidir? A. Azot, B. Karbondioksit, C. Argon, D. Metan, E. Su buharı. Çözüm. Başlıca sera gazları, su buharı, karbondioksit, metan, klorlu karbon bileşikleri, ozon ve azot oksitleridir. Bunlar içinde karbondioksit %50'lik oranı ile en etkili sera gazı olarak bilinmektedir. Yanıt B, karbondioksittir. Soru 21. Ozon tabakası oksijenle birlikte güneşten gelen mor ötesi ışınların büyük bir bölümünü atmosferin hangi tabakasında tutmaktadır? A. Mezosfer, B. Stratosfer, C. Troposfer, D. Egzosfer, E. İyonosfer. Çözüm. Ozon tabakası oksijenle birlikte güneşten gelen mor ötesi ışınların büyük bir bölümünü stratosfer tabakası içinde tutmakta ve yeryüzüne ulaşmasını engellemektedir. Yanıt B. Stratosferdir. Soru 22. Klorlu karbon gazlarının kullanımını kontrol altına alan Montreal Sözleşmesi hangi tarihte kabul edilmiştir? A. 1984, B. 1987, C. 1992, D. 1995, E. 2001. Çözüm. Montreal Protokolü Eylül 1987'de kabul edilmiş ve 2007 yılında tekrar düzenlenmiştir. Bu protokol ile ozon tabakasını incelten maddelerin kullanımının ve üretiminin kontrolü sağlanmaktadır. Yanıt B 1987'dir. Soru 23. Aşağıdakilerden hangisi erozyonun şiddetini belirleyen ögeler arasında yer almaz? A. Arazi eğimi, B. Toprak yapısı, C. Yıllık yağış miktarı, D. Yapılaşma, E. Bitki örtüsü. Çözüm. Erozyon, bitki örtüsünün yok edilmesi sonucu koruyucu örtüden yoksun kalan toprağın su ve rüzgarın etkisiyle aşınması ve taşınması olayıdır. Erozyonun başlıca nedeni toprağı koruyan bitki örtüsünün yok olmasıdır. Arazi eğimi, toprak yapısı, yıllık yağış miktarı, iklim etmenleri, bitki örtüsü, toprak ve bitkiye yapılan çeşitli müdahaleler erozyonun şiddetini belirleyen ögelerdir. Yanıt D, yapılaşmadır. Soru 24. Atık yönetiminde öncelik sırasında birinci unsur aşağıdakilerden hangisidir? A. Geri kazanım, geri dönüşüm, B. Ön işlem, C. Bertaraf, D. Önleme, E. Kaynakta azaltma. Çözüm. Atık yönetimi evrensel, tıbbi ve tehlikeli atıkların miktarlarının azaltılması, kaynağında ayrı toplanması, ara depolanması, gerekli olduğu durumda atıklar için aktarma merkezleri oluşturulması, atıkların taşınması, geri kazanılması, bertarafı, geri kazanım ve bertaraf tesislerinin işletilmesiyle kapatma, kapatma sonrası bakım, izleme, kontrol süreçlerini içeren bir yönetim biçimidir. Atık yönetiminde öncelik sırası önleme, kaynakta azaltma, yeniden kullanım, geri kazanım, geri dönüşüm, ön işlem, yakma dahil, bertaraf olarak sıralanabilir. Yanıt D, önlemedir. Soru 25. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi hangi yıl kabul edilmiştir? A. 1985, B. 1992, C. 2000, D. 2005, E. 2011. Çözüm. 1992 yılında kabul edilen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi, iklim değişikliğiyle mücadelede ileriye dönük temel bir adım oluşturmuştur. Bununla birlikte sera gazı salımlarının dünyanın her yerinde artmaya devam etmesi ve iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin giderek daha fazla hissedilir olması üzerine, özellikle gelişmiş ülkelerin kararlı ve bağlayıcı yükümlülükler almaları için BMIDCS'ye taraf ülkeler mevcut sözleşmenin niteliğini güçlendirmek amacıyla Kyoto protokolünü müzakere etmeye başlamışlardır. 2,5 yıl süren müzakereler sonucunda protokol sözleşmenin 1997 yılında Kyoto'da yapılan 3. Taraflar Konferansı'nda kabul edilmiştir. Protokol Mart 1998, Mart 1999 tarihleri arasında New York'ta imzaya açık kalmıştır. Yanıt B 1992'dir. Soru 26. Bilim insanları küresel ısınmadan en etkili etmenin hangisi olduğu üzerine fikir birliğine varmışlardır? A. Rüzgar, B. Katı yakıtlar, C. Sera gazları, D. Sıvı yakıtlar, E. Akarsular. Yanıt C. Sera gazları. Soru 27. Ozon tabakasının incelmesine neden olan klorlu, florlu karbon gazlarının kullanımı hangi protokol ile kontrol altına alınmıştır? A. Montreal protokolü ile, B. Paris şartı ile, C. Londra protokolü ile, D. Viyana protokolü ile, E. Berlin konferansı ile. Yanıt A. Montreal protokolü ile. Soru 28. Aşağıdakilerden hangisi erozyonun şiddetini belirleyen ögelerden biri değildir? A. Arazi eğimi, B. Toprak yapısı, C. Yıllık yağış miktarı, D. Bitki örtüsü, E. Barajlar. Yanıt E. Barajlar. Soru 29. Canlılar ve çevre için tehlike unsuru oluşturan yanıcı, yakıcı, kanser yapıcı, patlayıcı, aşındırıcı etkisi olan zararlı atıklara tehlikeli atık denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi tehlikeli atıklardan biri değildir? A. Tıbbi atıklar, B. Akümülatörler, C. Yiyecek atıkları, D. Atık pilleri, E. Bitkisel atık yağlar. Yanıt C. Yiyecek atıkları. Soru 30. Kyoto protokolü aşağıdaki hangi tarihte ve hangi ülkenin onaylamasıyla resmen yürürlüğe girmiştir? A. 2005 yılında Rusya Federasyonu'nun onaylanmasıyla, B. 2000 yılında İspanya'nın onayı ile, C. 1992 yılında Portekiz'in onaylamasıyla, D. 1989 yılında İtalya'nın onayı ile, E. 2003 yılında Türkiye'nin onaylamasıyla. Yanıt A. 2005 yılında Rusya Federasyonu'nun onaylanmasıyla.
10. ayrımın sonu, sayfa 161.